Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. 3. kaset 1. yüz. Sayfa 106. Önümde duran yarısı içilmiş şarap kadehinin hiçbir günahı yok. İçimdeki kıpırtılı neşe içkiden kaynaklanmıyor. Fasıl heyetinin çaldığı parçaların kıvraklığına, paralel çizgide artan hareketlilik yavaş yavaş bedenlerimize yansıyor. Önce kollar kalkıyor havaya. Masa başında tempolu salınımlar. Ardından da yerlerinden fırlayıp uysun uymasın, yakışsın yakışmasın içlerinden geldiğince oynamaya başlıyor herkes. Sandalyemi onlara doğru çevirip çektikleri halayı, oynadıkları kasap havasını tempo tutarak keyifle izliyorum. Elimden tutup beni de kaldırmak istiyor Murat, gülerek başımı iki yana sallıyorum. Ne var ki arkadaşlarımın hoplayıp zıplamaktan yorgun düştüğü, yerlerine oturup soluklanmaya çalıştığı sırada kulaklarıma ulaşan misketin büyülü çağrısına karşı koyamıyorum. Orada benden başka hiç kimse yokmuş gibi, içinde bulunduğum zamanı ve şartları unutmuşçasına tek kişilik dünyamda bütünleşiveriyorum misketle. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi, elin oğlu değil mi? Sevdi de kaçıverdi. Güvercinim uyur mu? Çağırsam uyanır mı? Yar orada, ben burada, buna can dayanır mı? A benim hacı yârim, başımın tacı yârim, eller bana acımaz, sen bari acı yârim. Caminin müezzini yok, içimin düzeni yok, çok memleketler gezdim, misketten güzeli yok. Daracık daracık sokaklar, misket şeker topaklar, pul pul olsun dökülsün, kız seni öpen dudaklar. Namelere konulan son noktayla alkış sesleri yükseliyor masadan. Seni İstanbullu bilirdik Aslı diyor Tolga. Ankara'dan su içmişliğinde mi var yoksa? Benim yerime Ferda yanıtlıyor Tolga'yı. Arkadaşım her yörenin oyununu en iyi şekilde oynar. Liseler arası folklor yarışmasında okulumuzun kazandığı birincilik kupasında en büyük pay onundur. Bilinmeyen bir yönümün, dansın her türüne olan gizemli tutkunluğumun umulmadık bir anda keşfedilmesinden huzursuzum. Tek kişilik gösteriyle tüm ilgiyi üzerime çekmekten de hoşnut değilim açıkçası. Düşüncelerinin ne yönde olduğunun merakıyla Murat'a doğru kaldırıyorum başımı, gözleri ışıl ışıl. Yepyeni bir Aslı'yı yepyeni duygularla kucaklıyor sanki. Yaptığı yaramazlığı unutturmak için dikkatleri başka yöne çekmeye çalışan çocuklar gibi çok severim misketi diyorum. Oyunumla eşlik ettiğim bu ezgi hüzünlü bir ağıttır aslında. Folklor dersinde anlatmışlardı. Birbirini seven iki gençten Huriye'yi adıyla çağırmazmış sevdiceyi, misket dermiş. Misketin sevdiği gençle kendisine aşık olan bir başka delikanlının onun için dövüşmelerini izlemek için çıktığı ağaçtan düşüp ölmesi üzerine yakılmış bu ağıt. Zamanla ağıt özelliğini yitirerek oyun havası şekline dönüşmüş. Sözlerimi bitirip yerime oturmaya hazırlanırken fasıldakiler alkışlardan dökülen istekler doğrultusunda çökertmeye geçiyorlar. Farklı yöreler gibi görünse de Ege ve İç Anadolu'nun ezgilerinde, oyunlarında ortak yanlar olduğunu düşünmüşümdür hep. Hatta bir keresinde folklor hocamla da paylaşmıştım bu görüşümü. Ege'nin zeybeklik ve efelik, Ankara'nın seymenlik kavramlarıyla ruh kazanan oyun havaları benzer beden dilleriyle hareketleniyor. Kolların aynı tarzda havaya kaldırılışında, tek tek ayak basışlarda ortak özellikler var. Kafamdaki folklorik irdelemelerin etkisiyle yaşadığım duraksamayı alkışlarıyla kırmaya çalışıyor arkadaşlarım. Devam etmekle etmemek arasındaki kararsızlığım yüreğime dolan ezginin içinde eriyiveriyor. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bitez'de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Yüreğime ateş saldı dostlar, kurşun yarası. Gidelim, gidelim de Halil'im çökertmeye varalım. Kolcular görürse Halil'im nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, yaylım ateş açalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Yüreğime ateş saldı dostlar, kurşun yarası. Güvertede gezer iken aman kunduram kaydı. İpekte mendilimi Halil'im, aman rüzgar aldı. Çakır'da gözlü gülsümümü Çerkez kaymakam aldı. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Yüreğime ateş saldı aman kurşun yarası. Bu kez yalnız değilim, Barış var karşımda. Muğlalı Barış çökertmeyi duyar da yerinde oturabilir mi? Halk ozanlarının karşılıklı atışmaları gibi birbirimizin hareketlerine yanıt vererek uyumla ve son derece büyük bir keyifle oynuyoruz çökertmeyi. Kollarımız aşağı indiği anda öncekinden de büyük bir alkış kopuyor masadan. Gözüm Murat'ta. Oyunu beğenip beğenmediğini değil, Barış'la karşılıklı oynamamı nasıl değerlendirdiğinin merakındayım. Murat'ın yanıtı hiç ummadığım kadar çarpıcı oluyor. Sen neymişsin be aslım diye kucakladığı gibi havaya kaldırıyor beni. Birkaç kez kendi çevremizde döndürdükten sonra yere bırakıyor, yüzüme, saçlarıma, neresi rast gelirse çılgınca öpücükler konduruyor. O kadar kişinin içinde dudaklarım bile bu öpücük yağmurundan payını alıyor. Barış konusunu çoktan aşmış belli. Kendine güveniyor artık. Abartılı kutlamasıyla bu gördüğünüz aslı yalnızca bana ait, bilmiş olun der gibi bir bakıma meydan okuyor. Helal olsun Aslı diyor Emre. Kankamı yarı yolda bıraksan da harikaydın. Murat'ın da buna bir karşılık vermesi gerek diye araya giriyor Selin. Bursa'yı temsil ettiğini unutma. Göster kendini arkadaşım. Ne yapabilirim ki diye gülüyor Murat. Kılıç kalkan oynayacak halim yok ya. Ama iyi bir çeribaşı olabilirim belki. Fasıl heyetine dönüp patlat arkadaşım bir roman havası diyor. Hodri meydan der gibi bir hali var. Roman havasının altından kalkamayacağımı düşünüyor olmalı ama yanılıyor. Bedenim daha önce hiç duymadığı bir müziğin içimdeki yansımasına bile uyumla yanıt verebilir. Pek çok kez örneğini yaşadığım gibi. Başlıyoruz. Kabul etmeliyim ki çok iyi oynuyor bu oyunu Murat. Ama ben de yabana atılacak lokma değilim. Sol omuzuna doğru hafifçe eğdiği başı, iki yana açılmış kolları, İnce ayak hareketleriyle oyunun hakkını veren Murat'ın karşısında onunla uyum sağlamak için özel bir gayret göstermiyorum. Kulaklarıma dolan müziğin büyüsüne bırakıyorum bedenimi yalnızca. Gerisi kendiliğinden geliyor zaten. Ellerimi omuzlarıma, dizlerime, kalçalarıma vururken gizemli bir gücün kollarındayım sanki. Bu kez alkışlar iki kişilik. Murat da hak ettiği beğeniyi topluyor izleyenlerinden. Soluk soluğa yerlerimize oturuyoruz. Elini omuzuma atıyor Murat, kendine doğru çekiyor beni. Asil çingenem benim diye fısıldıyor kulağıma. Carmen'im, aşkım. Ardından biraz geri çekilip ilk kez görüyormuş gibi bakıyor yüzüme. Henüz tanımadığım kaç yüzüm daha var geride. Bu değişken halinle tekrar tekrar aşık ediyorsun beni kendine. Bir Aslı'yı sevdiğimi sanırken bin Aslı'yı sevdiriyorsun bana. Sabah otelde yaptığımız kahvaltının ardından Budanya'ya hareket ediyoruz. 30 dakikalık yeşille mavinin koynunda süren kısa bir yolculuk. Sol tarafımızda limon, zeytin, mandalina ağaçları, sağda ise göz alabildiğine uzanan billur gibi bir deniz. Şipşirin bir sahil beldesi Budanya, Bursa'nın iskelesi sayılıyor. En güzel Osmanlı evlerinin burada bulunduğu söyleniyor. Gerçekten de çok güzeller. Kartpostallardan fırlamış gibi her biri. Kırmızı kiremitli çatıları, sarı ya da beyaz dış cepheleri, camları, kahverengi ahşap pencere pervazlarıyla güler yüzlü ev sahipleri gibi mutluluk aşılıyorlar insana. Bu evlerin en önemlisi mütareke binası kuşkusuz. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığını onaylayan Budanya Mütarekesi 11 Ekim 1922'de bu evde imzalanmış. Sonradan müze haline getirildiği için Budanya Mütareke Evi Müzesi deniyor. 19. yüzyılın sonlarında yapılmış, bir yüzü denize dönük, sıradan bir Osmanlı evi ama öylesine ilginç gelişmelere sahne olmuş ki. Halim Selim, soğukkanlı yapısıyla tanınan İsmet Paşa'nın yumruğunu masaya indirdiği yer burası. Anlaşmaya varılıncaya kadar son derece sıcak tartışmalar yaşanmış. İnönü ve Asım Gündüz Paşa'nın yatak odalarının bulunduğu üst kat ziyaretçilere kapalı. Biz de alt kattaki mütarekenin imzalandığı salonu ve çalışma odalarını geziyoruz. Evdeki mobilyaların hepsi klasik çizgide. Mütareke salonunda görüşmelere katılan Türk ve yabancı devlet adamlarının maketleri var. Öylesine canlı görünüyorlar ki masanın başında sandalyelerinde oturmuş tartışıyorlar sanki. Dışarıya çıkarken giriş kapısının yanında duvara asılmış, imzalanan anlaşmanın şartlarını içeren bir tabela ilişiyor gözüme. Tarih kitaplarımızda okuduklarımızın ötesinde o günlerden çıkıp gelmiş, o günkü tazeliğinde erişilmez bir belge. Çantamdan kağıt kalem çıkarıp satır satır, noktasına virgülüne kadar tüm ayrıntılarına sadık kalarak yazmaya koyuluyorum. Ceren'le Ebru da eğilmiş, giriş katının penceresine asılı perdeyi inceliyorlar. Danteli el işi mi, değil mi diye tartışarak. Murat'ın alaycı bir gülüşle hem bana hem de onlara baktığını görünce biraz da kızarak hayırdır diyorum. Gülmeni gerektirecek ne var ortada? Usulca yanıma sokuluyor. Bizim kızların haline baksana diyor. Çeyizlik perde seçiyorlar sanki. Ama sen şu duruşunla bile farklılığını haykırıyorsun. O güzel yüzünün gerisinde işleyen bir beynin var. Aslı'yı boşuna seçmedi bu Murat. Yalnız kaşına gözüne aşık olmadı. Sen de bu halinle bilmeden bir ilke imza attığının farkında mısın? Neymiş o ilk? Mütareke evinin sınırları içinde aşkını ilan eden ilk kişi kim olabilir sence? Ben, tabii ki ben. Her yerde, her şartta, her zaman asla vazgeçmeyeceğim bundan. Evden çıkınca hep beraber mütareke meydanıyla iskele arasındaki sahil yolu boyunca yürüyoruz. Balıkçı lokantaları, çay bahçeleri ve mis gibi iyot kokusuyla insanın içine ferahlık veren pırıl pırıl bir deniz. Çay bahçelerinden birine girip oturuyoruz. Yanımızdan geçen simitçiden birkaç tane simit alıp masalara dağıtıyor Murat. Mudanya'nın simidi ünlüdür diyor, tadına doyum olmaz. İyi de diyor Ferda, neden üç kişiye bir simit düşüyor? Cebinde akrep mi var Muratçığım? Cimrilikten değil diye gülüyor Murat. İştahınızı trilyeye saklamanız için. Orada harika bir balık ziyafeti bekliyor bizi. Zeytin bahçelerini delercesine açılmış 10 kilometrelik bir yol. Murat'ın önerisiyle otobüsü durdurup trilyeyi tepeden kuş bakışı seyrediyoruz önce. Ardından yolumuza devam edip ben de yıllar sonrasına uzanabilecek izler bırakacağını henüz bilmediğim gizemli düşler ülkesine ulaşıyoruz. Ve ben vuruluyorum trilyeye. Kırmızı kiremitli evleriyle ilk bakışta Mudanya'yı andırıyor ama çok farklı bir görmüş geçirmişlik barındırıyor koynunda. Küçük, şipşirin bir sahil beldesi. Yıllar yıllar önce sessiz ve dingin bir yaşam sürerken aniden duruveriyor saat. O günkü özgün haliyle hiç değişmeden kalın bir sis perdesinin ardında öylece kalıyor. Birilerinin gelip onu keşfetmesini bekler gibi. Otobüsümüzü iskele meydanına bırakıp yol boyunca yürümeye başlıyoruz. Caddeyi diklemesine kesen dar sokaklardan birinin başında küçük, ahşap bir tezgahın önünde duruyor Murat. Merhaba Hasan abi. Oo, hoş gelmişsin Murat abim. Epeydir görmüyordun. İkisinin aynı anda birbirine abi diye hitap etmeleri hoş bir çelişki. Murat'ın abi dediği Hasan'dan küçük olduğu kesin. Hasan da saygıda kusur etmemek için böyle davranıyor olmalı. Hasan tezgahtaki ürünlerini tanıtıyor bize. Kırma, çizik, salamura, sele, tuzlu, tuzsuz zeytinler. Şişelere ya da tenekelere doldurulmuş zeytinyağları, odun ateşinde pişmiş taş fırın ekmeği. Hepsi kendi üretimimiz. Alışverişe değil, gezmeye geldik diyor Murat. Sen önce arkadaşlarıma trilyeyi tanıt, zeytinini sonra satarsın. Ayağında basma şalvarı, saçlarının yarısını örten oyalı yazmasıyla yanı başında duran orta yaşlı kadına dönüyor Hasan. Tezgah sana emanet abla, ben birazdan gelirim. Hasan abi Trilye'nin yerlilerindendir diyor Murat. Zeytin işi yaptığına bakıp aldanmayın. Gerçek bir turist rehberidir kendisi. Trilye'nin daracık sokaklarında ilerlemeye başlıyoruz. Hasan iki adımda bir duraklayarak belli bir metne bağlı kalır gibi yineliye yineliye ezberlediği bilgileri dağcığından çıkarıp bizlere sunuyor. Önce Trilye adının nereden geldiğini anlatıyor. Bu konuda üç rivayet var. Bakalım siz hangisinin doğruluğuna inanacaksınız? Bunlardan ilki şöyle. Cenevizliler zamanında birbirine yakın üç köy vardır burada. Korsanlar sürekli olarak bu köylere saldırırlar. Dağınık kalırlarsa korsanlarla baş edemeyeceklerini anlayan üç köyün halkı toplanır ve Trilye oluşur. Anlattıklarının tepkisini ölçmek ister gibi kısa bir süre duraklayıp ikinci rivayete geçiyor. Milattan sonra 376'da Hristiyan din adamları İznik'te toplanmışlar. İznik konsülü diye tarihe geçen toplantıda din adamlarının arasında görüş ayrılığı çıkmış. Aya Yani, Aya Yorgi ve Aya Satri adlarındaki üç papaz başpiskoposla anlaşmazlığa düşünce aforoz edilmişler. Onlar da gelip Trilye'nin bulunduğu yere yerleşmişler. Tri, üç, İlya, papaz anlamına geliyor ya, bu üç papazdan dolayı Trilye denmiş buraya. Bir başka rivayette Latince'de Trilya sözcüğünün kırmızı balık, barbunya anlamına gelmesinden kaynaklanıyor. O zamanlar dere ağzında bol miktarda barbunya bulunurmuş. Hatta buradan Doğu Roma İmparatorluğu'na bile götürülürmüş. Kırmızı balık diyarı anlamına gelsin diye bu adın yakıştırıldığı da söylenir. Evet, söyleyin bakalım, hangi rivayet daha yakın geldi size? Bir dakika Hasan abi diye araya giriyor Murat. Bunların hepsi dilden dile dolaşarak günümüze kadar ulaşmış ilginç öyküler. Ancak bu konuda derinlemesine inceleme yapmış bir büyüğümüzden öğrendiklerimi sizinle paylaşmak isterim. Trilya sözcüğüne Rumca ya da Latince'de rastlanmıyor. Yapılan incelemede eski Rumca metinlerde, yani daha eski dilde kırmızı barbunya balığına Trilya dendiği görülüyor. Ve Trilya adının bu bölgedeki ünlü balıktan aldığı belirtiliyor. İçgüdüsel bir seziyle incelemeyi yapanın Cihan amca olabileceğini düşünüyorum. Öne sürdüğü tez aklıma yatıyor. Bu rivayetler bir yana, kökeni tartışılan adın kırmızı barbunya balığından geldiğine inanıyorum ben de. 1900'lü yılların başında Mahmut Şevket Paşa kasabası denilmiş Trilye'ye diyor Hasan. 1963'te de Zeytinbağı olarak yeniden değiştirilmiş. Özellikle resmi yazışmalarda Zeytinbağı olarak anılıyor beldemiz. Ama gönlümüzde hep Trilya adıyla yaşamını sürdürecek. Zeytinbağı. Pek güzel anlatıyor aslında burasını. Zeytinin ön plana çıkarılışı yerinde bir yaklaşım. Ancak Trilye sözcüğü Latince kökenli de olsa daha sıcak geliyor. Bu konuda Hasan'ın sözlerine tüm kalbimle katılıyorum. Hele Trilye'nin geçmişinde yatanları öğrendikten sonra. 1330'lu yıllara kadar Bizanslılara ait bir Rum kasabası olarak varlığını sürdürmüş Trilye. Sonraları Osmanlı kasabası olmuş ama Rumlar da buradaki yaşamlarına devam etmişler. Sonra bir gün evler boşaltılıvermiş. Mübadele diyor Hasan. Lozan Anlaşması'nın ardından alınan mübadele kararıyla Rumların tümü Yunan adalarına göç etmek zorunda kaldılar. Benzer şekilde Yunan adalarında yaşayan Türkler de buraya getirilip gördüğünüz Rum evlerine yerleştirildiler. İki tarafta çok ama çok acı çekti. Tepeden bakıldığında yapılması ve yaşanması gereken bir uygulama diye düşünülebilir. Ancak insani bir yaklaşımla bireylere inildiğinde işin çehresi değişiyor. Bir gecede terk edilmek zorunda kalınan evler, götürülemeyen eşyalar, hepsinden önemlisi geride bırakılan onca anı. Hasan buruk bir gülümseyişle mübadele sırasında mübadele yerine yeni dildeki karşılığı olan değişim sözcüğünü koymayı kabul etmiyor Trilyeliler. Evlerden çıkan 100 kadar piyano ile de ünlüdür Trilyemiz diyor. Batı ülkelerinde çatısı kırmızı kiremitlerle örtülü evlerinden dolayı kırmızı kiremitler diyarı Trilye diye de anılırmış burası. 2-3 katlı, cepheleri sarı ya da beyaz, görülesi şirinlikte evler. Dilleri olsa da yaşadıkları onca şeyi anlatabilseler. Trilye birinci dereceden sit alanı. Ancak gereğince korunamamış. Rumlardan kalan 7 kiliseden yalnız ikisi ayakta. Göçten sonra kiliseden camiye çevrilen 1200 yıllık tarihi bir anıt olan Fatih Camii de bunlardan biri. 1909 yılında yapılan Taş Mektebin öğrencileri arasında eski Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios da varmış. Ancak kısa bir süre öncesine kadar okul olarak hizmet veren bina şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Pencerelerine tahtalar çakılmış, yaşadıkları ve yaşattıkları çoktan unutulmuş. Hasan'a kalsa basılmadık tek taş bırakmayacak Trilye'de. Ama gruptan acıktık sesleri yükselmeye başlıyor. Murat'ın yönlendirmesiyle ağır ağır çıktığımız yokuşu bu kez duraklamadan koşar adımlarla inerek sahil boyunca sıralanan balıkçı restoranlarından birine, Trilye Liman Restoranı'na giriyoruz. Denize karşı diklemesine yerleştirilmiş masalara oturduğumuzda ne kadar yorulduğumu ancak fark edebiliyorum. İçinde bulunduğumuz bina da büyücek bir Trilye evi aslında. Ahşap duvarları otantik kilim, deniz kabuklarından yapılmış tablolar, balık ağları ve kasabanın tarihi albümü sayılabilecek ilginç fotoğraflarla süslenmiş. "Emin ellerdesiniz arkadaşlar," diyor Emre. "Hiçbir şey ısmarlamanıza gerek yok. Trilye'ye has özel ikramlardan payınızı fazlasıyla alacağınızdan şüpheniz olmasın." Masalarda tuz ve karabiberin yanında zeytinyağı şişeleri var. "Buradaki yiyeceğiniz zeytinyağını hiçbir yerde bulamazsınız," diyor Murat. "Bardağı koy iç derler ya, aynen öyle." İlk anda abartılı gelen bu iddia ilerleyen dakikalarda gerçekliğini kanıtlıyor. Önce zeytin tabakları getiriyorlar masalara. Altın sarısı sızma Trilye zeytinyağının içinde, üstüne bolca kekik serpilmiş küçük tanecikli Trilye zeytinleri. Yanında fırından yeni çıkmış taş fırın ekmeğiyle. Çok getirmişler. Bu kadar zeytini kim yiyecek diye düşünerek tadına bakıyorum. Şu ana kadar yediğim belki de en güzel zeytin. Arkadaşlarımın durumu da benden farklı değil. Damaklarındaki tadı sürdürebilmek için zeytin tanelerini ardı ardına ağızlarına atıyorlar. Odun ateşinde pişmiş nefis ekmeğini zeytinyağının içine cömertçe basmayı da ihmal etmiyorlar. "Yavaş olun," diye gülüyor Murat. "Balıklara yer kalmayacak." Ardından cap canlı renkleriyle domateslerin, biberlerin şarkılar söylediği salatalarımız geliyor ve masalar donanıyor. Zeytinyağlı sarmalar, haşlanmış zeytinyağı ve limonla terbiye edilmiş otlar, börülce salatası. Ara sıcak olarak önce kızarmış kalamar, ardından da toprak güveç içinde çızlama getiriyorlar. Güveçte karidesin Trilye'deki adı bu. Biraz acı da olsa çok lezzetli. "Haklıymışsın," diyorum Murat'a. "Balığa yer kalmadı." "Olmaz," diye şiddetle karşı çıkıyor. "Trilye'ye adını veren o canım balığı yemeden gidebilir misin buradan?" Balık seçenekleri bol. Levrek, çupra, mezgit, barbun, tekir. Doğal olarak tercihimizi Trilye'nin simgesi olan barbundan yana kullanıyoruz. Çıtır çıtır kızarmış kırmızı balıkların ağızda dağılan eşsiz tadı seçimimizdeki doğruluğun kanıtı. Tüm doymuşluğuma karşın tabağımı silip süpürüyorum ama sıra tatlıya geldiğinde tıkanıp kalıyorum. "Lokma yiyecek halim yok," diyorum Murat'a önümdeki tatlı tabağını iterek. "Ama bu Bursa'nın ünlü Kemal Paşa tatlısı. En azından tadına bakmalısın." Ben ucundan almaya nazlanırken arkadaşlarım onca şeyi yiyen kendileri değilmiş gibi tabaklarındaki şerbete yatırılmış küçük yuvarlakları üstlerine konulmuş kaymağın eşliğinde iştahla atıştırıyorlar. Bir yandan da bu kadar güzelini yemediklerini söyleyerek birbirlerini ateşliyorlar. Geriye ettiğim tabağı önüme çekip bir çatal alıyorum. Haklılar. Ben de daha önce böylesini hiç yememiştim. Beğeni dozunun gitgide yükselişi ve övgülerdeki artış Murat'ı harekete geçiriyor. Bu tatlıdan İstanbul'a götürmek isteyenler için bir kolaylık düşünebiliriz diye yerinden kalkıp salonun gerisindeki mutfak kısmına geçiyor. Az sonra yanında güler yüzlü, tombalacık bir kadınla geri dönüyor. İşte tatlıcı teyzemiz Atiye Sultan. Elindeki içinde küçük kurabiyeler olan torbayı bize doğru sallıyor Atiye Hanım. Tatlının şerbete yatırılmamış hali bu diyor. Sonra da özellikle kızlara yönelik açıklamalarla bizim de bu tatlıyı kolayca yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyor. Bildiğiniz peynir tatlısı yavrucuğum. Cumhuriyetten sonraki yıllarda Mustafa Kemal Paşa'da üretilip dağıtılmaya başlanınca ünlendi. Burada taze taze yapıyoruz biz. Çok kolay. Tatlı koyun peyniri, un, irmik, yumurta. Bir güzel yoğuracaksın bunları. Sonra da ceviz büyüklüğünde kurabiyeler halinde fırına sürüp pişireceksin. Kaynayan şekerli şerbete attın mı oluyor sana Kemal Paşa tatlısı. Hemen kaleme kağıda sarılıp verdiği tarifi yazmamızı bekler gibi bakıyor yüzlerimize. Umduğu ışığı göremiyor haliyle. Ama uğraşmayalım derseniz hanım kızlarım, bu torbalardan alıp kaynayan şerbete boca edersiniz. Üstüne de kaymağını koydunuz mu tamamdır. Afiyet olsun. Elimizde tatlı torbaları veda edip ayrılıyoruz restorandan. Ama alışverişimiz bu kadarla bitmiyor. Otobüse doğru yürürken Hasan'ın tezgahının önünde duruyoruz. Trilye'den zeytin almadan gidilir mi hiç? Yeşil, siyah, kırma, çizik. Herkes damak tadına uygun olanı seçip paketletme yarışında. Hangisinden istersin diye soruyor Murat. Lokantada yediğimizden. Gözüm beyaz cam şişelerdeki zeytinyağlarında. Bunların rengi neden böyle diye soruyorum Hasan'a. Tazeyken bulanık olur zeytinyağı. Bekledikçe doğal rengine ulaşır. Alalım mı diyor Murat. Taşıyamam, gitgide ağırlaşıyor yüküm diye elimdeki torbaları gösteriyorum. Bu arada Hasan bir tomar kartı ikişer üçer hepimize dağıtıyor. Bahçemin ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, özel imalat. İstanbul'dan sırf zeytin ve zeytinyağı almak için Trilya'ya gelen müşterilerim var diyor. Bir telefon kadar yakınınızdayım. Karttaki numaradan ararsanız istediğiniz ürünü bir gün içinde kapınıza teslim edebilirim. Onu dinlerken Murat'ı boş bırakmışım. Elindeki kocaman zeytinyağı tenekesiyle göz kırpıyor bana. İtiraz etmeme fırsat bırakmadan sen taşımayacaksın merak etme diyor. Bizim de İstanbul'da evin kapısına teslim servisimiz var. Sonra içime sinmezdi diye ekliyor. Zeytinyağına ekmeği banarak yediğim her lokma boğazımda kalırdı. Ah Murat, bu kadar iyi olmaya mecbur musun? Sana olan borçlarımı nasıl ödeyeceğim ben? Otobüsteki yerlerimize oturup dönüş yoluna geçeceğimizi düşünürken, görmemiz gereken bir yer daha var diyor Murat. Trilye'nin bana göre en güzel yeri, benim en sevdiğim köşesi. Otobüsle dar sokakların arasından güçlükle ilerleyerek, sokak köşelerindeki dönüşlerde epey zorlanarak yamacı tırmanıyoruz. Tepeye vardığımızda çevremiz boşalıveriyor. Aşağılarda tüm şirinliğiyle bize gülümseyen Trilye, sağ yanımızda göz alabildiğine uzanan masmavi Marmara Denizi. Murat'ın peşi sıra yıkık dökük birkaç merdiveni adımlayarak Trilye'nin en yüksek düzlüğüne çıkıyoruz. Ayaklarımızın altına serili manzara daha da güzelleşiyor. İşte çamlı kahve diyor Murat. Terk edilmişliğine bakıp aldanmayın. Gördüğünüz tarihi eserler kadar eski ve anılarla yüklü bir yerdir burası. Kahveye adını vermiş 6 tane asırlık çam ağacı. Pırıl pırıl bir gökyüzü, deniz ve dinginlik. Gözlerimi kapatıp hepsini birden içime çekiveriyorum. Diğerlerinin de benden farkı yok. Büyülenmiş gibiyiz hepimiz. Taşların, basamakların üzerine oturanlar, sırtını ağaçlara dayayıp sonsuzluk vaat eden maviliklerle bütünleşenler. Tam karşıya bak diye uzaklarda bir yerleri gösteriyor Murat. Gördüğün silüet İstanbul'un Marmara'ya bakan yüzü. Yakın sayılır değil mi? Bu sözlerin altında yatan imaya yanıt verecek gücüm yok. Murat da beklemiyor zaten. Çam ağaçlarından birine yasladığı bedenimi kucaklıyor usulca, sıcacık sevgisiyle öpüyor, öpüyor. Burası hiç bu kadar güzel olmamıştı diye fısıldıyor kulağıma. O zamana kadar hiç duymadığım garip bir sızı kaplıyor içimi. Murat'ın benden önce buraya kimlerle geldiği düşüyor aklıma. Kıskançlık aşkın vazgeçilmezidir demişti Ferda. Sahiplenmek de öyle. Neler oluyor bana? Kıskanıyor muyum Murat'ı? Kendine gel Aslı. Senden öncesini bile yargılayacak kadar kendini kaptırmış olamazsın. Bırak bunları da yaşadığın anın keyfini çıkar. Yapamıyorum. Yüreğimdeki geçmişi irdeleyen sızı bu kez de geleceğe yönelik kahredici bir hüzne dönüşüyor. Ya bundan sonrası? Nicedir beynimi içten içe kemiren, şimdi de en olmadık yerde ve zamanda su yüzüne çıkıveren bu sorunun yanıtını bir bilebilsem. Yaptığım tek kişilik gelgitlerin farkında bile değil Murat. Başımı göğsüne bastırmış, saçlarımın dibine küçük öpücükler konduruyor. Tolga'nın sesiyle daldığımız düşler aleminden gerçek dünyaya dönüveriyoruz. Neden çamlı kahve demişler buraya? Çam kısmını anladık da ne çay var görünürde ne kahve. Oturacak tek bir sandalye olsaydı bari. Eskiden burada bir kahve varmış diyor Murat. Hatta Trilyeli kadınlar akşam üstlerinde gelip kocalarının işten dönüşünü bu gördüğünüz yerde beklerlermiş. Balıkçılar balıktan, zeytinciler zeytinliklerden gelince çaylarını içer, evlerinin yolunu tutarlarmış. O günlerden bugüne kadınların geldiği noktaya dikkatinizi çekerim arkadaşlar diyor Ebru. Evde yemek hazırlayacağına kocasını kahvede bekleyen kadın var mı şimdilerde? Oh gel keyfim gel. Denize karşı püfür püfür mis gibi havayı soluyarak kocanın yolunu gözlemek marifet mi? Kocalar için de bulunmaz bir nimet ama diye araya giriyor Tolga. Düşünsenize, yorgun argın işten dönen adam tüm gerginliğini burada bırakıp öyle gidiyor evine. Trilye'nin kadını da erkeği de psikoterapi yapıyorlarmış bence, ne dersiniz? Haklısın diyor Ferda, ama böyle az rastlanır güzellikteki bir yerin kaderine terk edilmesi çok yazık. Merak etmeyin diyor Murat, eskisinden de güzel bir kahve yapılacak buraya, altyapı çalışmaları sürüyor. Kim bilir, belki bundan sonraki gelişimizde denize karşı çaylarımızı ya da kahvelerimizi yudumlayabiliriz. Söylediklerini pekiştirmek ister gibi elini omzuma atıp kendisine doğru çekiyor beni. Çamlı kahveye, aşığı olduğum bu yere, aşığı olduğum Aslım'la ilk kez geldim diyor. Ama bunun son olmayacağından, pek çok güzelliği burada baş başa paylaşacağımdan eminim. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem Murat. Keşke. Bursa'daki ikinci gecemizde Tophane semtindeki Safran Oteli'nin altındaki Safran restorana götürüyorlar bizi. Üç katlı, safran sarısı, cumbaları, kahverengi pencere pervazları, pencere içlerindeki çiçeklikleriyle klasik Bursa evi görünümünde, çekilecek fotoğrafları kartpostal olarak kullanılabilecek güzellikte tarihi bir binada, yalnızca 10 odalı, küçük ama şirin bir otel Safran. Safran restoran binanın alt katında. Birkaç basamak inerek içeriye giriyoruz. İçi de en az dışı kadar sevimli ve sıcak. Restoran diyorlar ama eski İstanbul meyhanelerini çağrıştıran bir havası var. Bu gece bize ait burası, ancak sığıyoruz zaten. Küçücük mekanda Atatürk için ayrılmış, ne kadar kalabalık olursa olsun kimselerin oturtulmadığı köşeye bayılıyorum. Yanı sıra dört bir yana serpiştirilmiş duvar yazıları. Ünlü şairlerin şiirleri, özdeyişler, felsefe kokan sözcük dizileri. Safranı safran yapan özelliklermiş bunlar. Bir önceki gecede olduğu gibi canlı müziğimiz de var. Masamızda beraber otururcasına yakın, bizimle iç içe çalıp söyleyen bir saz grubu neşemize eşlik ediyor. Klasik Türk müziğinden güncel şarkılara, türkülere, oyun havalarına kadar her tür var dağarcıklarında. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre içinde minik tabaklardaki mezelerle donatıyorlar masaları. Hepsi de birbirinden nefis ama hiçbiri ilgi odağımda değil bu gece. Duvar yazılarına takılı kalmış gözlerimle ilginç bulduğum sözleri Murat'la paylaşarak tabağımın yanındaki kağıda geçiriyorum. Neler yok ki içlerinde? Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Nietzsche. Kim demiş haram nedir bilmez hayyam? Ben haramla helali karıştırmam. Seninle içilen şarap helaldir, sensiz içilen su bile haram. Ömer Hayyam. Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan yeğdir. Roosevelt. Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti. Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti. Neyzen Tevfik. Bırak bütün insanlar seni tanısın. Ama hiç kimse seni tam olarak tanımasın. İnsanlar sığ yerini gördükleri dereyi kolay geçerler. Benjamin Franklin. Bilmelisin ki gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez. Gerçek aşklarında Can Yücel. Aslı diye karşıdan sesleniyor Emre. Bırak ders çalışmayı da eğlenceye takıl. Bak ne çalıyor. Diğerleri de ona katılıyorlar. Beklentileri belli. Dün gecenin devamını getirmemi istiyorlar benden. Kalk, oyna Aslı Hanım. Sözlerinin açılımı bu. Ferda da amma nazlandın deyince dayanamıyorum. Yanıtım hepsini aslında ama sözlerimin sertliğini kaldırabilecek tek kişi olarak gördüğüm Ferda'ya dönük konuşuyorum. Birileri istedi diye kalkıp oynamam ben. Doğru, her türüne tutkunum dansın. Evde tek başıma bile dans ederim. Ya da kafama uyan diğer ortamlarda. Ama zorlamayla olmaz bu iş. İçimden gelmeli. Başkası değil, ben istemeliyim. Anlayacağınız, benim dansım seyirlik değildir arkadaşlar. Yalnızca kendim için dans eder, yalnızca kendim için oynarım ben. Son sözlerimi altında yatan meydan okumayı biraz olsun hafifletmek için gülümseyerek söylüyorum. Gösterdiğim tepkiyi nasıl karşıladı diye Murat'a bakıyorum. Gözleriyle kucaklıyor beni. Belli ki hoşuna gitmiş söylediklerim. Bu sert tavırlı Aslı'yı da en az diğerleri kadar sevdiğini okuyabiliyorum bakışlarından. Bursa'daki son günümüz. Saat saat yapacaklarımızı anlatıyor Murat. Kahvaltıdan sonra Kozahan'a, oradan da Kafkas şekerlemecisine gideceğiz. Öğlen ünlü İskender kebapçısında yemek yiyeceğiz. Sonra serbestsiniz. Alışveriş yapmak isteyenler için düşünülmüş boş bir zaman dilimi. Akşam üzeri de İstanbul'a gitmek üzere yola çıkacağız. Murat'la ben, Emre ile de Ferda kahvaltı masasında karşılıklı oturuyoruz. Yüzünde binbir gülücük var bu sabah Ferda'nın. Öğleden sonra Emre'lere gideceğiz diyor. Ailesiyle tanıştıracak beni. Ne giyeceğine karar verdin mi diyorum tüm alaycılığımla. Evet, bir ara otele gidip üstümü değiştirmem gerekecek. Siyah pantolon ceket takımla mavi ipek gömleğimi giyeceğim. Nasıl olur sence? Harika. Görücüye çıkacak biri için bundan uygun kıyafet düşünemiyorum. Alay etme Aslı. Ne kadar heyecanlı olduğumu görmüyor musun? Baştan beri konuşmalarımızı sessizce dinlemekle yetinen Murat, Aslı diyor kararlı bir tavırla. Sen de benim ailemle tanışmak istemez misin? Yanlış mı duydum? Murat beni ailesiyle tanıştırmak istiyor. Hem gezi öncesinde İstanbul'da hem de yola çıktığımızdan bu yana takındığım tavırla ona böyle bir öneriyi yapacak cesareti vermediğim için ilk tepkim şaşkınlık oluyor. Ancak önemsiz görünen bir ayrıntı şaşkınlığımın da önüne geçiyor. Madem böyle bir şeyi isteyecekti, neden ikimiz baş başayken değil de Ferda ile Emre'nin yanındayken olmasını tercih etti? Onların varlığıyla güç kazanacağını düşündüğünden mi? Yoksa Emre Ferda'yı ailesiyle tanıştırırken benim eksiklik duymamı istemediğinden mi? Bir tür ikram yani. Kraliyet ailesine sunulacak halktan biri. Murat'ın gözündeki yerim bu mu? Ancak dakikalar ilerledikçe Murat'ın sergilediği içten tavırlar tüm öngörülerimin yanlış olduğunu kanıtlıyor. Kısa, kısacık bir ziyaret diyor. Sıkılırsan hemen kalkarız. Sesi titriyor konuşurken. Gözleri yüzümde olumlu bir çizgi yakalayabilmek için yalvarır gibi bakıyor. Gitgide cılızlaşan sesiyle buraya kadar gelmişken iyi olur diye düşünmüştüm diyor. Susuyor. Kaderine razı sessizce vereceğim yanıtı bekliyor. İçime dokunuyor bu hali. Dayanamıyorum. Kalkıp sarılmak, başını göğsüme yaslayıp yüreğimin sıcağıyla onu avutmak için karşı konulmaz bir istek duyuyorum. Daha öncekiler bir yana, şu son 3 gün içinde yaptıklarıyla bile pek çok şeyi hak ediyor Murat. Tutkuyla sevdiği, sonsuza kadar da seveceğini her fırsatta haykırdığı Aslısını ailesine götürmek istemesinden daha doğal ne olabilir ki? Hem neden ben de bu denli kırılması güç bir inatla direniyorum ki? Kafamda yarattığım karanlık karelerin gerçeklik derecesini görmek için bundan iyi fırsat mı olur? Belki de yanılıyorum. Hiç tanımadığım insanları saplantı haline getirdiğim, duyduğum bölük pörçük veriler dışında hiçbir geçerli temele dayanmayan peşin hükümlerle yargılamam doğru mu? Görüp tanıdıktan sonra değerlendirmek ve eğer gerekiyorsa eleştirmek daha akılcı değil mi? Tamam diyorum ani bir kararla. Bu kararı verdiğime kendim bile zor inanarak. Dediğin gibi olsun Murat. Gidelim bakalım. Çevremdeki tüm yüzlerin aynı anda aydınlanıvermesi kararımın doğruluğunu haykırıyor sanki. Murat'ın bayram yeri gözleri sevinçle, sevgiyle kucaklıyor beni. Masanın üzerinden uzanıp elimi tutuyor. Teşekkür ederim Aslı. Beni ne kadar mutlu ettiğini bir bilsen. Biliyorum Murat. Hem de çok iyi biliyorum. Umarım senin şu andaki mutluluğunu yapacağımız ziyaretin bitiminde aynı sıcaklıkla içimde duyabilirim. Gezimizin ilk durağı Bursa'nın İpekçiler Çarşısı Kozahan. Bugünkü çehresiyle turistik bir alışveriş merkezi görünümünde olsa da tarihi yönü ağır basıyor. Ulu Cami ile Orhan Camii arasındaki geniş arazi üzerinde yer alan han, 1491'de 2. Bayezid tarafından İstanbul'daki cami ve medreselere gelir sağlamak amacıyla kervansaray olarak yaptırılmış. Geniş bir meydanı çepeçevre saran 2 katlı, enine yayılmış bir yapı. Üst kattaki 50, alt kattaki 45 han odası dükkan haline dönüştürülmüş. Çok sayıda kapıyla dışarı açılan geniş avlunun ortasındaki 8 cepheli, kemerli sütunlar üzerine oturtulmuş mescidin alt kısmı şadırvan. Çevresine masalar, sandalyeler atılmış. Alışveriş yorgunlarına çay bahçesi olarak hizmet veriyor. Bursa, tarih boyunca Çin'den başlayan İpek yolunun son durağı olarak tanınmıştır, diyor Emre. Hala da İpek ticaret merkezi olma özelliğini korur. Kozahan'ın gördüğünüz bu geniş avlusu, İpek kozalarının dökülüp tartıldığı yerdir. Merdivenlerden yukarı çıkıp, önce üst kattaki, sonra da aşağıdaki dükkanları geziyoruz. Hepsindeki ortak özellik, güncel gereksinimlere uygun biçimde yeniden dekore edilmelerine karşın tarihsel dokunun korunmuş olması. Kemerli pencere içleri, oraya buraya serpiştirilmiş gibi duran kabartma süsler, eskilerin hala yaşıyorum ben diye haykıran sesi sanki. Tam bir İpek sarayı burası. Şallar, fularlar, eşarplar, bluzlar, elbiseler, kravatlar, yanı sıra yatak örtüleri, çeyizlik ve takı satan dükkanlar da var. Osmanlı giysilerinin, üzeri motiflerle işli cepkenlerin, şalvarların sergilendiği nostaljik köşeler ise dünle bugünü ustalıkla buluşturuyorlar. Gördüğüm, elime attığım her şey, alışverişe düşkünlüğü olmayan beni bile baştan çıkaracak derecede albenili. Annem için siyah, üstü kadife kabartmalı ipek bir şal beğeniyorum. Babama da lacivert üzerine gri ve mavi çizgili bir ipek kravat. Armağanlarımı paketletirken yan taraftaki tezgahtan aldığı fuları bana doğru uzatıyor Murat. Bir denesene şunu. Beyaz zemin üzerine mavi ve pembe enine çizgili fuları gömleğimin yakasının altından geçiriyorum. Çok yakıştı diyor Murat. Seni beklemiş bugüne dek. Daha önce bu kadar yakışacağı birini bulamamış. Aynadaki yansımama bakıyorum. Mavi gömleğimin üzerinde gerçekten de hoş duruyor fular. Alalım bunu diyor Murat. Paketletmeye gerek yok. Boynunda kalsın. Tenime değen ipekten bedenime geçen iletiyle gizemli bir güç kazanmış gibi hissediyorum kendimi. Bakalım bu güç birkaç saat sonra vereceğim sınavda ne kadar destek olabilecek bana. 3. kaset, 1. yüzün sonu.